Ayrım 13, Bir Fahişenin Anıları, Francesca Patrizio, sayfa 195, bölüm 22. Troya, şafakla beraber uyandı. Şehir kapıları açık, ova tekrar kendisine aitti. Kalabalık kaleburçlarını dolduruyor, insanlar üzüm salkımları gibi tehlikeli merdivenlerden aşağı sarkıyorlardı. Aralarında mutlu olan yüzler de vardı ve savaşa sanki daha önceden seyredip de sonu bildikleri bir gösteriye hazırlanır gibi hazırlanıyorlardı. Diğer yanda ise Troyalılar at biniyor, Yunanlar kendilerine ait duvarın çift kanatlı kapılarını açıyorlardı. Savaşa herhangi bir iş günü gibi hazırlık yapılıyordu. İnsanların hareketlerine ezbere bilinen bir dini ayinin tek düze tekrarlanışı şimdiden kazılmıştı. Arkamda duran Kassandra, ön sezilerimin gerçekleşmesini izle Yunanlı kadın. Zaferi yenilgi izler ve her yenilgi yeni bir zaferdir, dedi. Ovada toz savruluyordu ve her esintide zafer ve yenilgi karma karışık bir halde birlikte dans ediyordu. Troyalılar Yunan savunmasını yarıp geçti. Bunu koşarak duvara ve ardına kadar açılan kapıya yüklenen bir koçbaşı gibi gördük. Fırtınanın evler arasından geçen gölgesi, taştan yapılmış kamp yerlerinin arasından kumsala ve denizin parlak altından köpüklerine kadar akan ırmaklar gibiydi. Artık karınca değil, birer kurt olmuşlardı. Sabahın tertemiz havasında ateş çiçekleri ve dumandan yapraklar açmaya başladı. Yunan gemileri yakılıyordu ve tabii bununla beraber geri dönme ümitleri de. Yanan gemilere bakarken Hector'ın attığı zafer çığlığını duymam mümkün değildi ama tüm iç organlarında derin acı veren bir geri dön çağrısı yankılanıyordu. Kale burçlarına asılı halde damarlarımda kızgın bir şekilde dört nala akan kanla yüreğim denizin eşiğindeki zafer için küt küt atıyordu. 9 yıllık savaşın bir günlük onuru. Yok edici Hector'ın yüzünü, miğferinin altında biçimsizleşmiş vahşi sevincini, toz, kan ve terden kavrulmuş kolunun kaba gücünü sanki karşımdaymış gibi görüyordum. Kızgınlığını ve mücadelesini nefesin içinde saklayan Aynes hemen yanında, cehennemin zebanileri, öbür dünyanın unutulmuş şekilleri, karabasanlar ise Troyalı savaşçıların başlarının üstündeydi. Dediklerine göre o sırada Patroklos öne doğru ilerledi. Aynes olayı böyle anlattı. Yunanların saflarından Akilus'un Maimorodonları fırlıyor. Maimorodon, Zeus tarafından Agiana adasındaki karıcaların insan haline sokulmasıyla oluşan halk. Maimorodonların kontrolü Palasoa'da idi. Akilios, Troya Savaşı'na annesi ve babası istememesine rağmen katılmakta ısrar edince, Peleus oğlunu korusunlar diye Maimedonları Akilios'un komutasına vermiştir. Ben onları da görüyorum. Tozun, dumanın ve Troyalılar ile kendi zaferleri arasındaki bunaltıcı bulutun içindeki kara zırhla. Aynı Hector gibi üstünde korkunun ve kanın korkunç damgası ve omuzlarındaki yaklaşan ölüm ile Akilus'u görüyorum. Bunları anlatırken aynısının sesi hiç titremiyordu. Daha sonra akşam şehir kapıları kapanıp felaket tamamlandığı zaman Zafer Kassandra'nın kristal sözlerinde yenilgiye döndü. Aynısının verdiği raporda Troya Sarayı'na savaşın çığlıkları ve dökülen kanlar girdi. Artık belli bir cephesi olmayan yüz yüze gelinmiş savaş alanı adam adama kılıç kılıca karşı teke tek bir katliam, artık mızrak atmaya boşluk olmaksızın sadece kısa hançerin görevini yaptığı savaş meydanı. Kazanılması veya kaybedilmesi gereken bir savaş. Sonra sona doğru ölü kümelerin arasından çıkan dakik bir hesaplaşma. Maddenin her türlü şeklini kaybettiği o karmaşada Hector karşısında Patroklos'u buldu. Patroklos'u tanımadım, onu hatırlamıyorum da. Ama onu da Hector'ın gözleriyle görüyorum. Sadece başka bir savaşçı ve Hector'ın eliyle kılıcın ucunda etinin zayıf direnişini hissediyorum. Kılıcın daha önceki siyah kanlarla kirlenmiş bıçağın kabzasında tartılacak başka bir ölüm. Hector'ın gözleriyle onu görüyor ama Akilus'un sesiyle onu ağlıyorum. Çünkü Akilus'u tanıdım ve nasıl bir tutkuyla sevdiğini biliyorum. Aynı kelimeler yetmeden Yunanlıların dönüp yeğenini, arkadaşını yere düşerken gördüğünü anlatmaya çalışırken ben Akilius'um. Patroklos'un kendine çok büyük gelen zırh içinde kapana kıstırılmış cansız bedeni yere düşüşünü Akilius'un kulaklarıyla duyuyorum. Yeğeni Akilius'u takip ederek Yunanistan'dan ayrılan çocuk Patroklos'un babasının savaşa giden genç evladına verdiği kendi zırhıyla yere düşüşünü. Sonra onun Akilus'tan öylesi farklı o güzel ve genç yüzünü. Etrafını kuşatan onca deneyimli savaşçının, pek çok savaş yaşamış gazinin, ünlü kahramanların yüzlerindeki hayranlığını okuyan, sabırsız gözleri anlatan Odysseus'un sesi olacak. Genç ve bütün gençler gibi savaşmaya aşık. Tozun, kanın ve etrafa saçılan iç organların altında zafer denilen o donuk toz parçacığına, o işe yaramaz oyuncağa, o saçma arzuya, kulaklarıma boş ve uğursuz gibi gelen o kelimeye ulaşacağına inanmış Patroklos'un gözleriyle Troya prensi Hector'ı görüyor. Elimde kanlı kılıç, onun bacaklarıyla koşuyorum. Patroklos'u tanımadım ama zihnimde onu gördüm, yüreğimde ona ağladım. Çünkü yere düşerek benim kaderimi de kendisiyle beraber götürdü. Terazinin kefelerini indirdi ve Akilus'un öfkesi Troya ordusunu buldu. Ozanlar bunu anlatacaklar ama kimse inanmayacak. Aynısı dinliyorum ve o yegane savaş için zaten yaşlı olan insanların kılıçlı ve donanımı kuşatmasına rağmen, o küçücük masum, çocuk yaştaki arkadaşlarını kaybeden Maymadonların öfkesini görüyorum. Yenilgiye dönen zafer. Hector geri çekilme emri verdiğinde denizin kıyısı aynısının gözlerinden uzaklaştı. Yunanlılar cesaretlerini toplarken kalkan toz yere çöktü ve Maymadonların arkasına onlar da açılan gediye doğru saldırarak Troyalıları geriye, ovanın ilerisine, açık şehir kapılarına doğru ittiler. Şehir kapıları kaçanları karşılamak için zaten açılmıştı ve ilk kaçanlar Paris'in okçuları oldu. Toz duvardan görünen, görüntüyü azaltan bir bulut gibi yere çöktü. Birçok ceset vardı ortada kalan. Yunan ordugahının sokaklar arasında kumun siyah bir çamur haline aldığı uzun bir yol görünüyordu. Bu arada ateş çiçekleri yapraklarını kapatarak gemileri derin bir boşluğun içinde yok ediyordu. İda Dağı'nda kuşlar ötmüyordu ve bunda şaşacak bir şey yoktu. Orada bazısı denizin kenarında yatan birçok cesedin arasında Patroklos sonsuza dek uykuda, çocuk yüzü miğferin kenarlarına gizlenmiş, kolları iki yanına bırakılmış bir halde. Bedeninin üstüne diz çökmüş bir tanrıça haykırıyor. Ancak ölülerin bunu görecek gözleri yok. 23. Ayağımın altındaki merdivenler yok gibiydi. Korku içinde nefes alarak basamakları dörder dörder atladım. Ayağımın altındaki çakıl taşlarını fark edip kendimi henüz kapanan şehir kapılarının gölgesinde bulana kadar kalbim güm güm attı. Troyalı askerler meydanda toplanıyorlardı. Eşler ve kardeşler aynı toz ve terin altındaydı. Kılıçlar indirilmiş, kalkanlar yorgun kollardan aşağı gevrek bir şekilde sarkmıştı. Hector kapıya en yakın kişi olmasına rağmen içeri en son girdi. Miğferinin kanla kirlenmiş büyük sorgucu ile kolayca tanınabilirdi. Bana şaşkınlıkla bakan askerlerin önüne geçerek, durmadan kendimi kontrol etmeden, düşünmeden ona doğru koştum. Ta ki kir içinde kalmış kollarının arasında tükenene dek. Hiçbir şey söylemedi. Miğferini bile çıkarmadan beni sıkıca sarmaya devam etti ve o an kollarının titrediğini hissettim. Üstümde ince bir tunik vardı ve zırhı canımı yakıyordu ama şikayet etmedim. Sonunda beni bıraktığında miğferinin gölgesinde kalan gözlerini aradım ama bakışları bomboştu. Başını sallayarak "Bir çocuk" diye mırıldandı. Sesi belli belirsiz çıkmıştı. "Günahsızların kanı yerde kalmaz." Bunu doğruluğundan kesinlikle emin olduğu bir şeymiş gibi söylemişti. Şehir kapılarının gölgesinde bunu anladım. 9 sene önce bu kapıları kapanırken gördüğümde yapılan kehanet benim için değildi. Bu sondu ve karşımda duran Hector daha şimdiden başka bir dünyaya ait donuk bir sesle konuşuyordu. Emin olduğu şey için ağlamıyor, dövünmüyordu. Elimi uzatıp sıcaklığımı duysun, hayatın sürekliliğini anlasın diye kalın bileğini tuttum ama sıcaklık sadece yüzeyde durmuş gibiydi. Derinin altında ise sanki boş bir kabuk vardı. Gözleri benim gözlerim için hareketsizdi ve bakışlarında durgun bir teslimiyet vardı. Kassandra haklı çıkmıştı. "Andromache, Hector!" diye seslendi. Sesinin aksanı belirgindi ve geri döndüğümüz hareketsiz bir şekilde artık kalabalığın yavaş yavaş dağıldığı çakıl zeminde duruyordu. Yüzündeki peçeyi kaldırmıştı ve kollarındaki oğlunu bir kalkan gibi tutuyordu. Tatlı yüzünde çocukluk döneminden hiç iz kalmamıştı. Hector bir dakika kadar Andromache'ye baktı. Farkında olmadan parmaklarımı gevşettim. Gitmesine izin verdim. Bana bakışlarında minnettarlık vardı ve hemen başımı salladım. İki adımda o ufak tefek güzel kadının ve sert bakışlı adamı görünce ağlamaya başlayan kollarındaki bebeğin yanına gitti. Bulunduğumuz meydanda her şeyin üstüne atılmış bir örtü gibi garip bir sessizlik vardı ve bebeğin ağlaması bu sessizliği yırtan bir kılıç gibiydi. Hector yavaşça miğferini çıkarıp yere bıraktı. Scamandros sustu. Gözlerin aynı babasının gözleri gibi iri ve turkuaz rengi olduğunu gördü. Hector hiçbir şey demeden onu kucaklayıp gökyüzüne doğru kaldırdı. Sanki adını bilmediğim bir tanrıya oğlunu sunuyormuş gibi. Bebek sesini çıkarmadan ona baktı. Meydanda kalan son birkaç asker de durup baktı ama ortalarda kimseler yokmuş gibiydi. Sadece Hector'ın çevresindeki o ağır, sıkıcı sessizlik vardı. Sonunda bebeği annesine geri verdi. Kirden kapkara olmuş elleri kısa bir süre daha bebeğin pembe yanaklarından ayrılamadı. Gözleri oğlunun gözleri içinde kaybolup gitti. Bir dakika içinde aralarında sözlere dökülmeyen bir miras alışverişi oldu ve ben, Scamandros büyüsün, başarılı olsun, Hector'un zırhına sığınacak kadar yaşlansın, ama onu hiç giymesin ve savaş olmayan bir dünyaya gözlerini kapasın diye dua ettim. Ama babası onu hangi tanrılar adamıştı bilmiyordum ve bu konuda söz hakkına sahip değildim. Hector gözlerini kaldırıp Andromache'ye baktı. Bir an için Andromache'nin ona bakarak konuşacağını düşündüm. Oysa bakışı garip bir şekilde bulanık, kelimeleri durağının kenarında askıda kalmış ve onları nasıl söyleyeceğini bilemiyormuş gibi dudakları yarı aralık bir hale bürünmüştü. Sonunda güzel yüz hatlarına kazınmış korkusunu yendi ve hiçbir şey söylemedi. Hector eğilip kibarca büyük bir tatlılıkla onu dudaklarından öptü. Sonra geri döndü. Sanki koyu bir karanlık arkasında hareketsiz duran kadınla çocuğunu yutmuş gibiydi ve sanki bir anda bizden yüzlerce mil uzaklaşmışlardı. Hector bu dünyayı sakin bir dinginlik içinde bırakmak arzusuyla şimdiden veda etmeye başlamıştı. Miğferi koltuğunun altında bana doğru yöneldi ve elimi tuttu. Yavaşça ilerleyerek yüzü yeniden peçesinin ardında kaybolmuş Andromeda'nın yanından geçtik ve yavaş adımlarla Troya'nın sokaklarını elle yürüyerek kaleye vardık. Güneş tepemizde parıldıyordu ve beyaz elbisem toz ve bana ait olmayan kan lekeleriyle kirlenmişti ama bunlar umurumda değildi. Başım yukarıda yürüyordum, saklanmadan, utanmadan. Başkalarının dedikodularında Helen belki bir fahişeydi ama o güneşli günde ben Hector'a ve o güneş ışığına aittim. Hector hiç konuşmadı. Yıkıntıları güneşin altını hafiflemiş, yasın alışılagelmiş normlarını geçerek şehrin yokuşlarını birlikte konuşmadan tırmandık. Yolun sonunda hala hareketsiz duran kadına ve çocuğa bir kez bile dönüp bakmadı ve kesinlikle biliyordum ki onları bir daha asla görmeyecekti. Cassandra konuşmadan kendi Hector'ın kollarını attı. O akşam benim sarayın bahçesine bakan odamda Ernest ve Cassandra ile birlikte yemek yedik. Kalira sessizce bize hizmet ettikten sonra ortadan kayboldu. Gölgelerin arasından kayarak kışlaya, ertesi gün yeni bir savaş, yeni bir çatışmayla yüz yüze gelecek olan Glaucus'un yanına kaçtı. Işıklar azdı, gece ise aydınlık. Yemek boyunca Cassandra defalarca başını kaldırıp Hector'a baktı ve bir dakika içinde bakışlarını yine aşağı indirdi. Neler konuşulduğunu hatırlamıyorum ama sesler sakindi. Sadece zaman zaman ani bir öfkeyle aynısının sesi boğuklaşıyordu. Tabaklar boşaltıldı. En temiz de Hector'ınkiydi. Sonra kalkıp bahçede yıldızların altında dolaşmaya çıktık. Hector ve Cassandra önde, biri diğerinin yanında sessizce yürüyorlardı ama yanımda yürüyen Aynes kolumu yakalayarak beni durdurmaya zorladı. Yarın olacağına inanıyor musun? Yıldızlara baktım. Onları hiç bu kadar parlak görmemiştim. Başımı salladım. O ise inatçı bir at gibi kuvvetle başını iki yana salladı. Bana cevap verirken sesine zorlukla hükmedebiliyordu. Buna nasıl dayanabileceksin? Nasıl? Ona aynı Cassandra'nın bir kehaneti açıklarken aldığı ağır ve hülyalı ses tonuyla "Kader paylaşılmaz aynıs" diye cevap verdi. Bu üzüntü asırlar boyu yankılanacak. Dudakları kilitlendi. Koca bir avuntu. Omuzlarımı kaldırdım. Er veya geç bir gün hepimiz gölgelerin arasında karışacağız ve yeniden beraber olacağız. Orada ölümün ötesinde. Gözlerim dikip onunkilere bakmaya çalıştım ama taştan yapılmıştı adeta. Yine de ağlayacaksın. Gülümsedim. Bunun için bilge olmaya gerek yok. Yavaşça başımı eğdim ve sessizce yürümeye devam ettik. Bizden epey ileride ayın ışığına karşı yürüyen Hector ve Cassandra siyah silüetler gibiydi ve gölgelerinin görüntüsü ortadan kaybolma noktasına gelmişlercesine onları dev gibi uzun ve ince gösteriyordu. 24. Gökyüzü bir mendil, bir peçe, bir kalkan. Kafamızın üstüne devrilmiş bir miğfer gibiydi. Yıldızlar birer gözyaşı, belki de uzaktaki ateşlerin izleriydi. Ama bunların hepsi gözyaşların akmadan yoğunlaştığı gözlerimde karma kaşık karışık oluyordu. Suyun altında kalmak gibi bir şeydi bu. Hector'ın eline bir deniz kazasında fırtınadan tesadüf eseri bulunmuş bir kaya parçasıymış gibi asılıyordum. Dünya dönüyordu. Çimenlerin üzerine uzanmış yatan bizim etrafımızda dönüyordu ve tenimin altındaki ot taptazeydi. Hector hiç konuşmuyordu. Sessizdi ve birbirine kenetlenmiş ellerimiz aramızdaki tek bağ idi. Bu soğuk denizaltı dünyasındaki tek bağımız. Gökyüzünün ışığı berraktı ve acı veren bir biçimde parıldıyordu. Havanın iğne gibi batan ısırması beni Hector'a iyice yaklaşmaya, onun geniş gövdesinin korumasını aramaya zorluyordu. Yine de uzak ama bir o kadar da yakın yıldızların parlak ışıkları göz bebeklerini delip geçtiğinde bile kımıldamadım. Aynıs ve Cassandra çok önce gitmişti. Cassandra'nın gözleri Hector'a baktığında biliyordum ki bu onun için son kezdi ve onlar gittiklerinden beri biçimsiz şekiller, oynamaktan yorgun çocuklar, yere devrilmiş ağaçlar gibi çimenlerin üstüne uzanmış yatıyorduk. Helen, Hector'ın sesi. Cevap vermedim, başımı çevirip bakmadım ama elini tutan elim ona daha sıkıca sarıldı. Helen, gözlerimdeki yaş perdesi yoğunlaştıkça dünya daha da bulanık olmaya başladı. Helen, tuzu su taşarak yanaklarıma doğru süzüldü. Hıçkırıksız, uzun ve sessiz izler halinde çiğ ile yıkanmış otların üzerine döküldü. O zaman başımı çevirdim ve o ışıkta yüzünü buldum. Tek bir bulut yoktu. Sonbaharın ikinci akşamı dingin ve berraktı. Sanki bir tanrı suları avucun içinde toplamış ve oradan ağlamalara, titremelere bakıyordu. Hector'ın gözleri asla bu kadar derin ve bu kadar uzak olmamıştı. Fark ettim ki böyle yıldızların altında zaman sonuna dek kalabilirdim ona bakarak. Eliyle yanağımı okşadığında kendimi kaybettim. Kara tanrıçasının pelerini altında o gece hiç bitmeyecekmiş gibiydi ve ben artık hiçbir şey bilmiyordum. Adını bile unutmuştum. Ne zaman uyuduğumu hatırlamıyorum. Sadece vücudumda bir iz gibi onun vücudu. Uyandığımda gün ışığı griydi. Hector ise çoktan gitmişti. Hector güneşsiz bir günde öldü. Ölürken yalnızdı. Çünkü yanında zırhını sağlamlaştırmayı ve kalkanı taşımayı sevenlerden hiç kimse yoktu. Kapıda atının dizginleri elinde son kez gidişini izleyen hiç kimse yoktu. Kim bilir, belki de Hector geriye döndü, döndü ve son kez atalarının, ailesinin, kendi kanının, oğlunun ve benim yaşadığım sarayı gördü. Kim bilir, belki de son kez dönüp baktığında hepimizi düşündü veya hiçbir şey düşünmedi. Aklı o bembeyaz gökyüzü gibi bomboştu, boştu. Çünkü her şey hazırdı, her şey bitmişti. Programlanmıştı ve şimdi geriye sadece atına binmek ve son kez sokaklardan aşağı doğru yürümek kalıyordu. Biliyordum ki bu rahat yürüyüşü, biliyorum ki ayakların altında uzanan, depremin etkisiyle yarı yarıya harap olmuş ama buna rağmen son derece güzel ve ona ait Troya'ya baktı. Annem, ona böyle derdi Hector, annem. Kemikleri şehrin taşlarıydı. Şehrin kapılarına geldiğinde bir an bile tereddüt etmedi. Açmaları için emir verdi. Ona itaatsizlik etmeye cüret edemediler. Onların komutanları prensleriydi. Sessizce kapıların yeniden kapanmasını bekledi ve sabitleşen gözleri gökyüzüne bakmadı. Çünkü onun tanrıları gökyüzünde değil, ormanda, suda, toprakta ve taştaydı. Sesleri rüzgarın hışırtısı gibiydi ve onların dualara ihtiyacı yoktu. Hector'ın tanrıları Scamandros ve Symes'ın içinde ovanın iki ucuna, İda ormanlarının yaprak hışırtılarına şarkı söylüyorlardı. Hector'ın gözlerinde kapıların ötesinde kumun yansıması genişlerken, miğferini güçlü yüzüne, sakin ifadesine indirirken şarkı söylüyorlardı. Nöbetçiler onu yalnız çıkarken gördüler. Bindiği at sakindi ve hafif adımlarla nereye gideceğini önceden bilircesine yürüyordu. Achillus sessiz, hareketsiz ve bronz vücuduna giydiği kanla lekelenmiş bronz zırhıyla çoktan oradaydı. Güneş daha henüz yükselmeden savaşmaya hazır bir halde Hector'ı savaş arabasında beklemişti. İntikamını arayarak. Bronz miğferin altındaki gözleri görülmüyordu. Askerler Hector'ın düşmanına 20 adım mesafede durduğunu anlatıyorlar. Öyle ki bu hareketsiz geçen bir anda Achillus ve Hector konuşmadan birbirlerine baktılar. Söze gerek yoktu. Savaşın dışında da anılarak sonsuza dek insanların akıllarında kalacaklar. Şampiyonlar her iki tarafında en iyi savaşçıları, eğer kral olmuş olsalardı, savaş bu düello ile sonuçlanabilirdi. Ama Akilus bağlılık nedir bilmezdi ve Hector ise sadece hatasının bedelini, bir günahsızın kanını ödemeyi istiyordu ve haklıydı. Patroklus'un hayatının tenlerimiz üzerine ateşten işaretlerle damgalanmış bir bedeli vardı. İki adam bakıştı ve birbirlerinin gözlerinde onları daima izleyen parkaların izlerini gördü. Hector mızrağını alarak atından indi, Akilos da kılıcını kınından sıyırarak savaş arabasından. Ben bir kadınım, hiç savaşmadım. Diyaloları bilmem ama bilseydim de bir şey anlamazdım. Ama bu olayı kim anlatırsa anlatsın, gözlerin içinde bir çeşit kutsal korku vardı. Askerler başlarını sallayarak kısaca, sanki birer tanrıydılar efendim, diyorlardı. Savaştıkları o mükemmel anda tanrı olmalıydılar ama değillerdi. İşlerinden biri intikam peşindeydi, diğeri de kefaret. Hector yere düştü. Akilus atları çevirerek onu ovanın kumları üzerinde eksiksiz bir halde bıraktı. 13. ayrımın sonu, sayfa 206.